Ayrım 41, sayfa 368. Doktor. Doktor ilginç mi ilginç bir adam. Amerika'dan yeni dönmüş. Orada uzun yıllar genetik bilimi üstüne çalışmış. 66 yaşında, gözlüklü, kafası sanki fazla düşünmekten saçı dökülmüş gibi pırıl pırıl parlıyor. Tıbbın geleceğinin genler üzerinden yürüyeceğini, ileride yıpranan bir organın yerine yenisinin yapılarak takılacağını anlatıyor. Kök hücre ve gen. İşte iki mucize kavram. Yakında büyük bir Amerikan üniversitesi bu teknolojiyi duyuracak, diyor. Bu bilgiler masadakileri çok heyecanlandırıyor elbette. Kafalarında doktora sormak istedikleri bin bir soru dönmeye başlıyor. Ama doktor birdenbire konuyu bir parça başka alana kaydırarak içinde yaşanan çevrenin, yenilenlerin, içilenlerin, kültürün, geleneksel ortamın, yaşam biçiminin genleri nasıl mutasyona uğrattığını anlattıktan sonra "Bakın," diyor. "Çevrenize göz gezdirin. Sokağa çıktığınızda insanlara dikkatli bakın. Bu ülkedeki gen mutasyonunun örneklerini çok iyi göreceksiniz. Bu halkın sadece düşünceleri, ahlakı, bilgisi değişime uğramadı. Görünüşü bile değişti. Eski Türk filmlerinde sokaktaki sıradan insanlara bakın, ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Demek ki sadece gıdaların DNA'sı ile oynanmıyor. Bir halkın DNA'sı da değiştirilebiliyor. O halkın yalnız bakışları, halleri, davranışları, düşünceleri değil, görünüşü bile değiştirilebiliyor. Yaşım 66. Dolayısıyla bu ülkenin eski hallerini de gayet iyi bilirim ben. Türkler eskiden içe dönük sessiz insanlardı. Yaygara yapmazlardı. Şehirlerimiz, kasabalarımız sessizdi. Müziğimiz dertli ve alçak sesliydi. Araplar, Yunanlılar, İtalyanlar çok dışa dönüktü ama biz öyle değildik. Bir de şimdi bakın, dünyada bizden daha gürültücü, daha dışa dönük bir halk var mı? İtalyanı da geçtik, Arabı da, Yunanı da. Müzik deseniz kulağımıza tornavida batırılır gibi yüksek ve rahatsız edici. O eski melankoliden eser yok. Neden? Çünkü DNA değişti. Halk mutasyona uğradı. Değişimi gözlemek zordur. İnsana her gün gördüğü dünya hep aynıymış gibi gelir ama bana inanmıyorsanız bu ülke hakkında izlenim yazmış olan yabancıların kitaplarına bakın. Hepsinin şaşırarak vurguladığı ilk şey sessizliktir. Yani dedeniz sessizdi, içe dönüktü. Siz değilsiniz. Üzerinde düşünmeye değmez mi? Bütün gerçek bilim adamları gibi bizim doktor da saf bir insan, gözü açık bir çocuk bile kandırabilir onu. Laboratuvarda büyük buluşlara imza atar ama en basit şeyleri fark edemez. Örneğin arabasını park etmek için boş yerleri göremez. Ayaküstü sohbetlerdeki imalara aklı ermez. Para pul hesaplarınıysa hiç bilmez. Kendisine yapılan her şakayı ciddiye alır, yanıtlamaya çalışır. Gerçek bir zeka vardır onda. Sokak zekasıysa eksiktir. Tanıdık insanlardan ve bildik yerlerden söz etmeyen her genelleme gibi bu soyut konuşma da tahmin edileceği gibi masadakilerin içine fenalıklar getiriyor. Aman bir an önce sussun şu moruk ifadesiyle birbirlerine bakıyorlar. Sonra daha fazla dayanamayan bir kadın adamın sözünü ortasından bölüp öteki kadınlara hangi dizileri izlediklerini soruyor. Bunun üzerine ortalık tilki girmiş tavuk kümesi sesleriyle doluyor. Kimi başroldeki oğlana bayılıyordu ama çocuk o rolde olmamıştı. Kimin hakkı vardı o güzel sarışınlı, dünya yakışıklısı çocuğu köylü rolüne sokmaya canım? Kimin hakkı vardı? Daha önceki rolde ne kadar hoştu. Şık giysiler, son model arabalar, güzel insanlar. Öf, ne vardı bu köylü dizilerini gösterecek? Kız da güzeldi doğrusu, Ceylan gibiydi. Başka biri buna itiraz ederek ama çok estetik var şekerim diyor. İlki estetik olmadığını iddia ediyor. Bir süre bunu tartışıyorlar. Doktor susuyor. Yandaki masada da aynı kavramlarla konuşuluyor ama bu kez konu televizyon dizileri değil siyaset. Ay diyor geçkince bir gazeteci kadın. Geçen gün o iş adamını gördüm. Zayıflamış, kilo vermiş. Nasıl yakışıklı olmuş. Vallahi benim başbakan adayım o. Harika bir başbakan olur bu memlekete. Biri çıkıntılık yapmaya çalışıp "Yahu başrol oyuncusu mu arıyorsunuz yoksa başbakan mı?" diye sorduysa da arada kaynayıp gidiyor. Başka bir masada adamın biri kahrolduğunu söylüyor. "Kahroluyorum abi ya," diyor. Nedir bu takımın hali? Maçlara gidemez oldum. Bu herif kulüp başkanı olarak kaldığı sürece, aha işte şuraya yazıyorum. Küme bile düşeriz biz. İşte şuraya yazıyorum. Düşmezsek yüzüme tükürün. Başka takımı tutan bir adamsa, tabii diyor. Beter olun. Zaten layığınızı buldunuz. Yol yakınken takım değiştir arkadaşım. Bu takımdan hayır gelmez. Bu sözler üzerine öteki celalleniyor. Asla, diyor. Asla. Kanım bu uğurda aksa da değiştirmem. Yensek de yenilsek de klas takımız biz. Sonra diğerlerine dönüp kendisine cevap veren arkadaşını göstererek "Bu ne yaptı biliyor musunuz?" diyor. Geçen akşamki maçtan sonra bir, affedersiniz hanımlar, at şeyi resmi gönderdi WhatsApp'la. Böyle geçirdik demek istiyor adi herif. Hep beraber gülmekten bayılıyorlar. At şeyi resmi gönderen adamın zekasını takdir eden pırıltılı bakışlar atıyorlar. Başka biri ilahi ömür adamsın diye omuzuna pat pat vuruyor. Masadaki sohbet Türk ve yabancı futbolcuların o yılki performansları, hangi baldırlarında hangi liflerin yırtıldığı, aldıkları bonservisi hak edip etmedikleri gibi ayrıntılı sohbetlerle sürüp gidiyor. Hepsi futbol düşkünü, hepsi iddialı, hepsi konuşkan, hepsi zengin ve hepsi kilolu ve hiçbiri kitap okumaz. Kimi bunu övünerek söyler, kimi de daha terbiyeli sayılabilecek bir tavırla kitap okuduğunu belirtir ama hemen ekler. Öyle roman moman değil, ciddi kitaplar okurum ben. Ters duran terliklere dair. İstanbul halkı devletlerine, nimetlerine mağrur oldular. Hak yolundan ayrıldılar, nefis havasına düştüler. Biri birini aldatır, biri öbürünün elindekini almaya çalışır. Namusa iftira atarlar, leke sürerler. Esnaf hilekar. Ulema ilmin faziletini unutmuş, avamsa zina ve livataya düşmüş. İstanbul'un üzerinde bir belâ-yı asuman dolaşıyor. Böyle devam edemez. Ya bir merhametsiz kılıç sahibi kesecek, ya bir salgın gelip kıracak, ya da bir ateş düşüp yakacak. Varlık içinde aklını ve ahlakını kaybeden insanları kül üstünde çırılçıplak bırakıp yaptıklarına pişman kılacak. Mehmet Halife, 17. yüzyıl. Üstadın patavatsız laflarına daha fazla dayanamayan öfkeli koca bardağı fırlattığı anda İstanbul denilen insan mahşerinde pek çok akla ziyan olay daha olmuş. Bunların birinde Konstantiniyye Oteli'ne 1 saat uzaklıktaki bir yoksul mahallesinde öfkeli bir koca karısını tabancayla vurmuştu. Hem de mahrem yerinde. Kurşunla iç organları parçalanan genç kadın can çekişirken koca merak edip kapıyı çalan komşulara polisi çağırmalarını, karısını vurduğunu söylemişti. Sonra da ağlamakta olan 5 yaşındaki kızını kucağına almış, divana oturarak sigara içmişti. Polis eve gelip onu bulduğunda bu durumdaydı. Cinayetin sebebi karısının onu cami imamına, mahalledeki kadınlara ve en sonunda da polise şikayet etmiş olmasıydı. Adam karısını ters ilişkiye zorlamış, bunun büyük bir günah olduğuna inanan kadın inatla karşı koydukça da dayaktan canını çıkarır olmuştu. Her gece yaşıyorlardı bunu. Sonunda genç kadın tek çareyi kocasını herkese şikayet etmekte bulmuştu. Adamı karakola çağırıp nasihat etmişlerdi. İmam da böyle şeyler yapmamasını tembihlemiş, Kur'an-ı Kerim'de fiili livata yüzünden mahvolan kavimlerin ibret alınacak sonlarını anlatmıştı. Bunun üzerine zaten karısından istediğini alamamanın öfkesiyle adam bir de el aleme rezil olduk diye düşünüp kadını mahrem yerinden vurmuştu. İstanbul'da böyle vurulan kadın tek bu zavallı değildi elbette. Başka kadınlar da aynı akıbete uğramıştı. Bunların en ünlüsü mebus Recep Zühtü'nün sevgilisi olan kadının başka biriyle kırıştırdığını öğrendiği anda tabancasını çekip kadını mahrem yerinden vurması olayıydı. Yeni kurulmuş cumhuriyetin tanınmış mebuslarından biri olan Recep Zühtü'nün bu hunhar cinayeti işlemesine kadının yatıp kalktığı delikanlının gayrimüslim oluşu bir etki yapmış mıdır bilinmez. O zamanın İstanbul'unda bunlar da konuşulmuştu. Günahı diyenlerin boynuna. İşin garip yanı şuydu. Recep Zühtü Atatürk'ün tanıdığı, hatta bazen sofrasına kabul ettiği kalantor biri olduğu için bir süre hiç kimse adamı yargılamaya cesaret edememiş, valilik, emniyet, savcılık ona dokunamamıştı. Sonunda özel kalem müdürü Atatürk'e durumu anlatmış, adamın yaptıklarını bir bir saymıştı. Bunun üzerine Gazi Paşa, "Yahu kadın öldürmek erkekliğe sığar mı?" diye sinirden morarıp adamın derhal yakalanması talimatını vermiş, böylece kadının kanı yerde kalmamıştı. Neyse, dönelim yine o gece olan hadiseye. Eğer polis kadının şikayetini gerçekten dinlemiş olsa, kocaya nasihat etmekle yetinmez, doğru savcılığa yollardı. Bu yolla belki de cinayet engellenebilirdi. Çünkü bu şehirde yüzyıllardır geçerli olan yasaya göre kocanın yaptığı büyük bir suçtu. Osmanlı devrinde dahi bir kadın, kocasını kendisini livataya zorlamakla suçladığı zaman kadı hemen ayırırdı bu çifti. Adama da ceza verirdi. O zamanın kapalı, mazbut kadınları mahkemede onca erkek içinde bu işi nasıl anlatırdı derseniz, onun da bu şehirde yerleşmiş kadim bir usulü vardı. Kadın mahkemede terliklerini çıkarır ve ters çevirerek kadı efendinin önüne koyuverirdi. Artık başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Herkes durumu anlardı. Ters duran terlik, ters cinsel ilişki demekti. Zinanın kanıtlanması ise daha zordu. Kılıcı kında ya da kadınla erkeği aradan kılıç geçmeyecek durumda gören 4 tanık gerekiyordu. Eğer toplu bir alem yapılmıyorsa, nasıl olup da 4 kişi kılıcı kında görebilecekti bilinmez ama Osmanlı'nın cinsel kuralları çok katıydı. Mesela eşcinsel bir genç oğlan yakalanırsa, baldırına hız damgası vurulur, çıplaklar hamamında beline peştemal bağlanır, artık ömür boyu bu işten başka bir şey yapmaması sağlama alınırdı. Eğer üstadın başına o tatsız iş gelip de sözü yarım kalmasaydı, bir sonraki sohbet konusu bu olacaktı. Divan şiirinde kime canan denir, kime civan diyerek her zamanki gibi bir soruyla konuya girecek, sonra canan sözcüğünün kız sevgili, civan sözcüğünün ise oğlan sevgili için kullanıldığını anlatacaktı ki bu şiirlerde civan daha çok geçerdi. Padişahlar bile civanlara şiir yazarlardı. İstanbul'un namlı kumpanyalarındaki oğlan rakkaslar ortalığı ateşe verir, onlar uğruna kanlı bıçaklı kavgalar yaşanırdı. Ama ne yazık ki masadakiler bu önemli bilgilerden yoksun kalıyorlar. Çünkü talihsiz üstad hastanede, açılan kaşına dikiş attırmakla meşgul. Bir yandan da doktora Osmanlı devrindeki bir kanun maddesine göre ecnebi cerrahların ve rakkaselerin bu şehirde icra-i sanat eylemelerinin yasaklanmış olduğunu anlatıp bunu bilip bilmediğini soruyor. En büyük kaygısıysa dikişlerin ekranda nasıl görüneceği. Çünkü üstad haftanın en az 4 akşamı televizyon ekranlarına çıkmazsa yapamaz. Bu yüzden her akşam çayını başka bir televizyon kanalında programcıyı ve izleyicileri tatlı tatlı azarlayarak içer. Kendisine bu kadar televizyon, bunca konsolosluk daveti, bu kadar açılışa koşuşturmaktan vakit bulup da ne zaman kitap okuduğunu, ne zaman yazdığını soranlara ise burun kıvırır. Gözlüğünün üstünden küçümseyici bir bakış atarak, "Biz zamanında okuduk evladım, sizin gibi eşeklik yapmadık gençliğimizde" cevabını yapıştırır. İlginç bir bilim adamıdır üstad doğrusu. Bir aile tablosuna dair. Apartmanın girişi yeni boyandığı için kireç kokuyor. İsten, kömürden, gelenin geçenin sürtünmesinden kararan giriş aydınlanmış. Mustafa içeri girerken bu ayrıntı dikkatini çekiyor. "Demek bitmiş boya," diyor. "Bir daha buraya doluşmaz o adamlar. Çoluk çocuk rahatça inebilir. O adamların pis bakışları altından geçmezler. Haydut herifler dediği boyacılardan nefret ediyor. Her gün karısını kızını gözlemek için işi uzattıklarını biliyor. Karısı hep güler yüzlü. Hep böyle tatlı tatlı güler. Başkasına da güler mi acaba? Bu gülüşünü öteki adama da gösterir mi? Canını sokacak kadar sevdiği, kendi sözleri bunlar, çocuklarının yüzüne bakıyor, onlar da kendisinden izler arıyor, bazen görüyor bunu, oğlanın kaşları, dudakları aynı kendisi. Kız daha az benziyor, daha çok anne o, ama kara gözler kendisi. Bazen de hiçbir iz bulamıyor. Yok, bu çocuklar benden değil, diyerek beynini oyan burgacın iyice derinlere işlemesine izin veriyor. Bu düşünceler aklına üşüştüğünde hemen ilaçlarına sarılıyor, titreyen elleriyle sarı hapları avucuna döküp susuz musuz içiyor. İçindeki panik yatışsın diye bekliyor. Karısının gülüşü melek gibi, sıcak, koruyucu, kadınca, sevecen, yatakta kendisine ılık kollarıyla sarılışı, uyurken gün değmemiş tombul bacağını kendi esmer bacaklarının üstüne koyarak çengel atması geliyor aklına. O anlarda kadının iri memelerinden yükselen bir şefkat buğusuyla sarılıp sarmalandığını duyumsuyor Mustafa. Karısının yüzüne bakıyor, bakıyor, bakıyor. Baktıkça daha çok severek ılık sütümsü rayihasını içine çekiyor, onu uyandırmaktan korkarak. Bir mucize bu diye düşünüyor. Bir mucize, benim mucize. Sonra, acaba başkasına da çengel atıyor mu bu öyle diye düşünerek kıvranıyor. Acaba kadınlığının gizemli ülkesini tanıyan bir erkek oldu mu? Kimse oldu mu? Oldu mu? Hayalinde, düşünde bile olsa. Ah, oldu mu? Allah çok zalim, çok zalim. Allah'ım çok zalimsin. Sonra, sümme haşa diyor korkarak. Şeytan giriyor aklıma. İşlediği günahın dehşetinden titriyor. Şeytanı kovmak için mahmur karısının kollarından dikkatlice sıyrılarak banyoya gidiyor, buz gibi kış suyuyla yıkanıyor, gövdesine iğneler batıyor. Bu hafif cezadan sonra biraz rahatlıyor. Üç kulu Allah bir elham okuyup yatağa giriyor, karısına sarılıyor. Kara adamın o gece düşüne girmemesi için dua ederek uykuya dalıyor. Sıcak ve huzurlu yatak onu bir anda derin bir uykuya çekiyor. Kadın sıcacık gülümsüyor şimdi. Hoş geldin, yemek hazır diyor. Hadi elini yüzünü yıka doğru sofraya. Çocuklar diye soruyor Mustafa. Kadın çocuklar yedi diyor. Onlar çoktan yedi, yatırdım bile. Kaldır diyor Mustafa. Bir şey yapacağız. Şaşırıyor kadın. Niye kalksınlar diyor. İstersen sen git odalarına görmek istiyorsan. Adam çocukların odasına gidiyor. Oğlan uyumuş. Kız, baba diyerek kalkıp ona sarılıyor. Beline sarılan kızın yakınlığı Mustafa'yı ağlatacak neredeyse. Ailesine duyduğu sevgi o kadar yoğun ki bunu nereye sığdıracağını bilemiyor. Eğilip öpüyor kızını. Hadi meleğim, kardeşini de uyandıralım. Hep beraber abdest alacağız, diyor. Karısı, ne? Diyor, abdest mi? Bu saatte, hem de çocuklarla. Mustafa yumuşak yumuşak gülerek işaret parmağını dudaklarına götürüyor. Sus diye fısıldıyor. Dediğimi yap, çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Oğlanı kucaklayarak uyandırıyor. Çocuk uyku sersemi babasına sarılıyor. Mustafa onu da öpüyor yanağından, kokusunu içine çekiyor. Oğlanı kucağından bırakmadan kızın elinden tutuyor, banyoya götürüyor, kadın da arkalarından gidiyor. Abdest almasını biliyor musunuz diye soruyor baba. Kız evet diyor. Oğlan ı-ı diyerek başını yukarı kaldırıyor. Babası küçüksün tabii daha diyor. Yavrum benim bak gösterdiğim gibi yap. Kollarını ve paçalarını sıvıyor. Duş kabininde abdest alıyor. Oğlu da aynı hareketlerini yapıyor. Bu oyun hoşuna gidiyor, gülüyor. Gülme diyor babası, gülme günah olur. Allah'ın huzurundayız şimdi. Allah'ın huzurunda gülünmez. Çocuk ciddileşiyor. Baba oğul işlerini bitiriyor. Mustafa, hadi diyor, sıra sizde. Kadın hiçbir şey anlamadan bakıyor kocasının yüzüne. Bir kez daha soru sormaya yelteniyor. Adam, sus diye fısıldıyor yine. Sorma. Anne kız abdest alıyorlar. Eller, dirseklere kadar kollar, yüz, ağız, baş, dizlere kadar ayaklar. Sonra ikisi de kurulanıyor. Mustafa, sizinle iftar ediyorum diyor. Gelin şimdi içeri. Kadın salona gideceklerini sanıyor ama Mustafa hepsini yatak odasına götürüyor. Şimdi tekrarlayın diyor. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kadın hemen söylüyor ama çocuklar karıştırıyor. Üç tekrardan sonra kızı söylemeyi başarıyor. Babasından aferin alarak seviniyor. Aferin kızım diyor Mustafa. Şimdi bizim annenle bir işimiz var. Siz burada tekrar edin. Ben gelene kadar hiç durmadan tekrar edin. Sen de ablanı iyi dinle öğren. Olur mu? İki çocuk "Eşhedü en la" diye üst üste tekrar ederken Mustafa karısının kolundan hafifçe tutarak onu dışarı çıkarıyor. Balkon kapısını açıyor, gece serinliği içeri doluyor. Kadının çıplak kolları ürperiyor, tavuk derisi gibi oluyor. Mustafa onu balkona çekiyor, sonra belinden sarılarak kaldırıyor. Kadın bağırmaya başlıyor. "Yapma Mustafa, ne yapıyorsun, yapma!" Çığlıkları birbirini kovalıyor. Hem kendi apartmanlarından hem de komşulardan camlara, balkonlara çıkanlar oluyor. Mustafa, kadını iyice yukarı kaldırdıktan sonra balkondan aşağı atıyor. Kadının çığlığının yere çarpana kadar sürdüğünü fark ediyor. Çevredekiler ona sesleniyorlar. Durmadan adını söylüyorlar, bağırıyorlar. O içeri gidip kızını alıyor. "Baba ne oldu?" diyor kız, korkmuş, şaşkın, titriyor. Mustafa onu da balkona getiriyor. Kızı direnmeye çalışıyor. "Baba, baba ne yapıyorsun?" diye haykırıyor. Kız annesinden çok daha hafif. O sevgili varlığı tüy gibi havaya kaldırıyor, aşağı atıyor. Kız 4 kat aşağıdaki betona annesinin yanına düşüyor ama bu kez onun sesi çevredekilerin çığlıkları tarafından perdeleniyor. Sokak kapısından gürültüler geldiğinin farkına varıyor. Kapıyı yıkmak istiyorlar sanki. O sırada gözüne oğlu ilişiyor. Salona gelmiş, koltuğun arkasına saklanmaya çalışıyor. Mustafa çocuğu şefkatle kucaklıyor, balkona çıkarıyor. Çocuk, "Baba beni öldürme," diyor. "Çok korkuyorum baba, beni öldürme." Onu öpüp balkondan aşağı atıyor Mustafa. Bu kez sanki bütün mahalle bağırmış gibi oluyor. Birçok ağızdan çıkan Mustafa feryatları gökyüzünü tutuyor. Mustafa aşağı bakıyor. 3 ceset karmakarışık durumda. Kırık bebekler gibi yatmakta. Kolları, bacakları ters dönmüş. Başlarının çevresinde kan gölleniyor. Kebapçıdan çıkan birkaç kişi cesetlere bakıyor. Komşular, akrabalar Mustafa'nın güldüğünü, evet güldüğünü, sonra balkondan aşağı atladığını görüyorlar. Kebapçı vitrininin çiğ ışığı altında betona yayılan koyu kan gölünün ortasında sessiz bir aile resmi oluşuyor. Kan bağı ya da kan çeker denen olguları doğrulamak istercesine giderek koyulaşan kanları birbirine karışıyor ağır ağır. Ayrım sonu, sayfa 379.